Ayrım 34. Sayfa 161. 4. Yarı felçli bir bakış. Kendilerini kaderin eline bırakan, bütün eylem hevesleri geçen, talihsizlik sonucu tüm değerlerin yer değiştirdiği heterojen bir dünyada yaşayan, ezilen halklar sonunda yarı felçli bir bakış edinmeye başlarlar. Bu bakış hep yarı yarıya felçlidir. Ötekini eleştirdiğinde kendisini ülküleştirir. Bir şeye saldırdığında başka bir şeyi de kutsar. Aynı anda iki sicil üzerinde kalamaz. Hem soran hem de cevap veren olamaz. Yani olumlu ve olumsuz nedenlerin üzerinde her türlü nesnelliğe bağlı eleştirel bir tutumu yoktur. Bu herkesi ilgilendiren bir durumdur. Sanatçılar ve büyük yazarlar da dahil. Gabriel Garcia Marquez'in Fidel Castro'ya kur yapmakla suçlanmasından ötürü kendini kınayan Günter Grass'a yazdığı bir açık mektupta Maria Vargas Llosa şöyle diyor: "Edebi yetenekle zihinsel ustalığın, siyaset söz konusu olduğunda zihin keskinliğinin teminatı olmadıklarını hep savundum. Örneğin Latin Amerika'da yazarların hatırı sayılır bir kesimi demokrasiyi küçümser ve sorunlarımızın çözümü için Marksizm, Leninizm'e bağlı çözümler savunur. Askeri diktatörlüklerdeki adaletsizlikleri ve demokrasilerde mümkün olan suistimalleri mahkum edip, sosyalist rejimlerde gerçekliğe göz yumulan bu durumu, Vargas Llosa manevi yarı felç olarak adlandırır. Peki neden? Çünkü devrim mitosu hala eskisi kadar etkindir ve toplumdaki bütün kötülüklerin devası gibi sunulmaktadır. Bu yanılsama, Gulag'ın sert gerçekliğini, Prag ilkbaharını, yüz binlerce Kübalı'nın ülkelerinden kaçışını görmeyi engellemektedir. Özellikle de entelektüellerin, bu ülkelerdeki güçsüz genç demokrasilerin yarı ölçüde başvurmadan desteklemesini engellemektedir. Öte yandan demokrasi sözcüğü kafaları karıştıran kullanımlardan ötürü değersizleşmiş bir sözcüktür. Askeri diktatörlüklerdeki adaletsizlikleri ve demokrasilerde mümkün olan suistimalleri mahkum edip sosyalist rejimlerdeki gerçekliğe göz yumulan bu durumu Vargas Llosa manevi yarı felç olarak adlandırır. Peki neden? Çünkü devrim mitosu hala eskisi kadar etkindir ve toplumdaki bütün kötülüklerin devası gibi sunulmaktadır. Bu yanılsama Gulag'ın sert gerçekliğini, Prag ilkbaharını, yüz binlerce Kübalı'nın ülkelerinden kaçışını görmeyi engellemektedir. Özellikle de entelektüellerin bu ülkelerdeki güçsüz genç demokrasileri yarı ölçülere başvurmadan desteklenmesini engellemektedir. Öte yandan demokrasi sözcüğü kafaları karıştıran kullanımlarından ötürü değersizleşmiş bir sözcüktür. Kaddafi'den Hümeyne, Kim Il-sung'dan General Stroessner'e herkes demokrasiden yana olduğunu söylemektedir. Demokrasiler entelektüellerin koşulsuz desteğine güvenebilselerdi, belki de daha az kırılgan olurlardı. Ama birçok entelektüel gerici olarak şeytanlaştırılma korkusuyla pes etmekte ve demokratik girişimlere katılmamaktadır. Örnek olarak 1980'de kurulan ve o zamandan beri şiddetin ve terörist tehlikenin ayrıcalıklı hedefi haline gelen Genç Peru demokrasisini alalım. Bu örnekte gösteriyor ki terörü yaygınlaştıran örgüt bu durumun özelinde aydınlık yol, köylüler arasında ya da fabrikalarda değil, üniversite çevrelerinde ortaya çıkmıştır. Yani öğrenim üyeleri ve öğrenciler arasında. Bu insanlar şiddeti tarihin ebesi olarak çılgınca haklı göstermelerinin bugün Peru'da yaşanan kan gölüne yol açacağından hiçbir zaman kuşku duymamışlardır. Vargas Llosa, en kusurlu demokrasilerin bile entelektüellere en yumuşak sosyalist rejiminden daha çok özgürlük bıraktığını belirtir. Bundan dolayı da bir sürü siyasal tutuklu bulunan, hiçbir eleştiriye karşı hoşgörü gösterilmeyen ve entelektüellerin sürgüne gitmek zorunda kaldıkları bir rejimin şefine kur yapmasının Garcia Marquez için utanç verici olduğunu belirterek bitirir yazısını Llosa. Böylesi durumlarda büyük yetenek sahibi olmak hafifletici değil, ağırlaştırıcı nedenlere girer. Garcia Marquez gibi bir yazarı Küba rejimi karşısında aldığı tavra neyin ittiğini anlayamıyorum. Zira onun katılımı ideolojik dayanışmayı aşmaktadır. Çoğu zaman dal kavukluk ve dinsel yobazlık biçimlerini göze almaktır. Perulu yazarlarla birlikte ben de eski rejime muhalif olup sonra yeni rejime karşı da tavır alan bazı revaçta entelektüellerimizin yurt dışına çıkar çıkmaz daha da hoşgörüsüz başka bir rehberin kollarına neden atıldıklarını anlamıyorum. Başka bir deyişle ismini hak eden bir entelektüel nasıl olur da halkın mücahitleri gibi işleyişi en sapkın tarikatlara benzeyen, karizmatik şefle karısının mistik evliliklerinin hem tarihsel bir olay hem de ideolojik bir devrim gibi kutlandığı bir siyasal hareketin davasıyla birleşebilir. Akıl hastalıklarını tedavi eden, ruhsal kökenli, bedensel bozuklukları hafifleten ve yeri geldiğinde beyin yıkamada güçlü bir yardımcı gibi etki eden, tedaviye yönelik bir ideolojidir bu. Lideri peygamberin sesi haline gelmiş, liderin evliliği kurucu bir kutsal evlilik eylemi haline gelmiş, yetkileri parantez ortaçağ hükümdarları gibi. Cin çarpmışları veya cüzzamlıları iyileştiren kerametli bir karizma haline gelmiş olan bir harekete, saygın olmaya çalışan entelektüellerin geçerli bir açıklama göstermeden bağlanmaları başlı başına vahim bir patolojik vakadır. Bu olgu nasıl açıklanabilir? Bu entelektüelleri, oportünistleri, sahtekarlar ya da ikbal avcıları olarak nitelemek bizi fazla uzağa götürmez. Belki kimileri gerçekten öyledir. Ama kimileri de hakikaten samimidirler. Ve ruhlarındaki tüm temiz coşkuyla inanırlar. Dert de burada başlamaktadır. Böylesi bir sahtekarlığa nasıl inanılabilir? Derin bir kırılmadan doğan o acılı gerçeklik dışında neyle açıklanabilir? Bu kırılma farklı biçimler almaktadır. Bakıştaki yarı felçlilik biçimi, davranışlardaki şizofreni biçimi ve nihayet donmuş tavırlardaki taklit edilen arkaizm ile ilerlemeci fikirlerin sahte modernliği arasındaki ayrılma biçimi. En azından şaşırtıcı olan bu katılımda şiddetin olduğu haliyle putlaştırılması yatmaktadır belki de. Kuş beyinli militanların gözü peklileri, fedakarlıkları, intiharı andıran tavırları bu entelektüelleri baştan çıkarmaktadır. Hareketle seve seve özdeşleşmekte ve yaratıcılıklarının iyi diş edilmesinin ödünlenmesini, şehit olma iradelerini ve erkeksi bütünlükleriyle her tür eleştirel hatta pratik incelemenin dışında kalıp kendinde değer haline gelen aşırılıkçı süper kahramanlara yapılan bir geçişimde bulunmaktadırlar. Vargas Llosa'nın sözünü ettiği yarı felçliliği yaratan da çok sayıdaki bu karşıtlıklardır. Bunun yetenekle bir ilgisi yoktur. Hem büyük bir yazar olunup hem de tutarsız olunabilir. Bu konuda Octavio Paz, Latin Amerika'nın zihinsel olarak ikinci elden yaşadığını belirttikten sonra şunu ekliyor. 18. yüzyıldan beri müziğe ayak uyduramaz olduk. Kimi zaman da modernist dönemde olduğu gibi günün modası olan tek ayak üstünde dönüşlerin peşine takılmaya denedik. Uyum sağlamadaki yeteneksizliğimiz, dost doğru söylenirse, eşi olmayan eserler üretti. İstisnai niteliğini hak eden eserler, düşünce, siyaset, kamu ahlakı ve toplumsal yaşam alanlarında ise aksine ayrıksılığımızın zararlı olduğu ortaya çıktı. Buna karşılık düşünce alanında müziğe ayak uydurmak gerekir. Olaylara uyum sağlamak, tarihin hareketleriyle birlikte evrim göstermek gerekir. Yoksa yanlamasına uyumsuzluk çarpıklıklar üretir. Giderek de yarı felçli bir bakışa ve sahte bir bilince yol açar. Bu sahte bilinç dünyaya kendine özgü kavramsal çerçeveye göre yeniden yorumlar. Sabit bir fikir haline getirilerek tözleştirilmiş ideolojinin şeylerin öbür yüzüne ayak direr hale geldiği tıkanmış bir alan olarak süreyi uzaysallaştırır. Bir harekete ya da herhangi bir şefin kişiliğinin putlaştırılmasına dinsel bir şekilde katılan entelektüelin tavrı bence psikolojik olarak da ruhsal olgunlaşmamalığı ele verir. Yalnızlık ve kendini sorgulama riskinden çekinen az gelişmiş bir bencilliğin bütünleşme ihtiyacı bir sığınağın emniyetli kozasına kapanıverir. Bu sığınak aile olmadığında kabile olabilir. Bu da olmazsa parti veya tarikat olabilir. Bu sığınağa rahat rahat kapanıldığında olgulara hiçbir şekilde tekabül edinmeyip maskeler halinde ama gözyaşı ve pişmanlık olmadan hatta belli bir bilinçsiz huzurla birbirinin yerine bir diğeri konabilen maskeler haline gelen fikirler dışarıya doğru yansıtılır. Çünkü tüm bu maskelerin ardında annesinden ayrılmaktan korkan titrek bir çocuk saklanmaktadır her zaman. Bundan dolayıdır ki karşıtlıklardan pek çekinilmez. İnsan sığınaktayken kimsenin önünde kendini haklı çıkarma ihtiyacı duymaz. Marksizmle bağlar koptuğunda sebe sebe ABD'ye ya da Avrupa'ya sığınılır. Yani o kadar nefret edilen kapitalizmin kötülük yuvasını, geleneğin deniz kızlarıyla sarhoş olup Berkeley ya da Harvard'a girilir ama Kum ya da Necef'teki ilahiyat okullarına gidildiğini çok enderdir. Ama ne yapılırsa yapılsın hep masumiyet içinde yapılır. Çünkü sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak ahlaksız yetişkinlere vergi bir şeydir. Ezeli bilinçsizlik bahçesinde ezeli bir oyunu oynayan ezeli masumların işi değildir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Gabriel Garcia Marquez. G A B R I E L G A R C I A M A R Q U E Z. Günter Grass. G U N T E R G R A S S. Maria Vargas Llosa. M A R I A V A R G A S L L O S A. Octavio Paz. O C T A V I O P A Z.